Ayrım 10, sayfa 139. Sizin için az bile. Ben eskileri bilmem. Ben şimdinin gazetecisiyim. Daha doğrusu köşe yazarıyım. Neymiş efendim? Eskiden köşe yazarı sayısı bir düzineyi geçmezmiş ama şimdi 500 tane varmış. Yoksa 600 tane mi varmış? Neymiş? Olsun, fazla mal göz mü çıkarır? Yani şu ülkede köşe yazarı sayısı çoğalmışsa bunun kime zararı var? Tam tersi, yararı var. Düşünün, bir günde 500 tane ses. 500 ses başka başka şeyler söylüyor. Bunun adı demokrasi değil mi? Bunun adı basın özgürlüğü değil mi? Keşke 1000 tane köşe yazarı olsa, 1000'i birden her gün 1000 tane şey yazsa. Ama bazı kafalar, yok efendim bu köşe yazarlarının çoğu bilgisiz, cahil, uzak görüşsüz, kitap okumaz, felsefe bilmez, edebiyatın E'sinden çakmaz, dar kafalı, ham beyinli kişiler diyorlar. Halt etmiş bunu diyenler. Neyse neyse, bunca şeyi buraya yazacağım ama köşe yazımın şu anda dörtte birini, belki yarısını yazmış olurdum. Ama ben de bir köşe yazarı olduğum için kanıma dokunuyor. Kitap okumazmışız. Şimdiye dek okuduğum kitap. Gelsinler de evdeki kitaplığımı görsünler. 100 tane okkalı kitap var. Kalın mı kalın, ağır mı ağır. 100 kitap, az mı yani? Edebiyatı bilmezmişiz. Hıh, güleyim bari. Benim köşem şiir köşesi değil ki. Gazetenin patronu, genel yayın müdürü bana, yaz lan Halit, orada okkalı bir şiir desin, görsünler şiir nasıl yazılıyormuş. Döktürürüm be, döktürürüm. Ama benim köşem şiir köşesi değil. Adı üzerinde, ahval köşesi. Ne demek ahval köşesi? Elbette ahvali anlatacaksın. Yani durumları, olup bitenleri anlatacaksın. Felsefe bilmezmişiz. Ben felsefe okumadım ama felsefenin daniskasını bilirim. Hiç felsefenin daniskasını bilmeyen bir kalem tutup da ahvalden söz edebilir mi? Açsınlar köşemi, okusunlar da felsefe neymiş görsünler. Ham beyinliymişiz. Şimdi tam felsefe yapmanın zamanı. Bir insan ham beyinli olmalı ki eline kalem almış durmadan her gün köşesinde döktüren insana ham beyinli desin. Döktürüyoruz be. Ancak olgun beyin döktürür. Ne zaman ağaç meyve döker? Hamken mi, olgunken mi? Olgun meyve yere düşer, yani dökülür. İşte biz olgun meyveyiz. Yani olgun beyinliyiz. Bakın bu anlatımın bile bir felsefe. Ama bu ince felsefeyi o ham beyinler anlamazlar ki. Bizim gazetede bir yığın köşe yazarı varız. Saymadım. Aslında saydım da bazı günler misafir yazarlar da oluyor. Onlara da gazetenin köşesinden kıyısından bir köşecik çıkartılıyor. O yazar da orada döktürüyor. Ben yazıyorum köşemde, o da oracıkta yazsın. Sayı çoğaldıkça fikir çoğalır. Gazetemin patronunu da genel yayın müdürümüzü de çok seviyorum. Zaten aramızda öyle yazar müdür ilişkisi de yok. Abi kardeş ilişkisi var. Ben patrona da genel yayın müdürüne de abi derim. Benden yaşlı yazarlara da üstad diye seslenirim. Bizim gazetede de 9 tane üstad var. Biz üstadlarımıza saygı gösteririz. Onlara yol veririz. Konuşma hakkını önce onlar alırlar, akıl danışırız. Onların her söylediklerine kafa sallarız. Niye sallarız? Çünkü onlar üstaddırlar. Şimdiye dek kaç bin yazı yazmışlar, hangi deneylerden geçmişler? Bizim gazetede maaşlar günü gününe ödenir. Duyuyorum da bazı gazetelerde maaşlar geç ödeniyormuş, bazen de taksit ödeniyormuş. Allah'a bin şükür, bizim gazetemizde öyle bir şey yok. Ay sonu trink maaş. Çok şükür, çok şükür. Hamdolsun, hamdolsun. Bu zamanda iş bulmak kolay mı? Ekmek aslanın midesinde be. Şunun şuracığında işimizi bulmuşuz. Gazeteden bir köşe kapmışız. Maaşımız da tıkır tıkır. Bundan iyisi can sağlığı. Üstelik değerimiz de biliniyor. Bazen otobüse biniyorum, bazen taksiyle gazeteye gidiyorum. Hemen tanıyorlar. Vallahi üstad döktürmüşsünüz yine, diyorlar. Bir gururlanıyorum, bir seviniyorum ki bana bile bu yaşta üstad diyorlar. Yani ben huzur içinde olmayayım da kim olsun? Gece yatağıma girince başımı yastığıma büyük bir vicdan rahatlığıyla koyuyorum. Gazeteciliği seviyorum be. Köşe yazarlığını seviyorum be. Beni bu işe bulaştırandan Allah binlerce kez razı olsun. Okuldaki hocam bir gün elimden tuttu, bu gazeteye getirdi beni. Patronla tanıştırdı. Yazdıklarımdan örnekler verdi. İşte oymuş. Okulu bitirir bitirmez gazeteci oldum. 2 yıl muhabirlik yaptım. Patronun, genel yayın müdürünün gözüne girdim. Köşe yazarı oldum. Çok şükür 4 yıldır köşemdeyim. Yani ahval köşesi. Yo, genel müdürümüzü de çok seviyorum. Ebu Ziya abi gazeteye girdiğim günden beri bana babalık yapmıştır. Zaten ben de onu babam gibi severim. Bir dediğini iki etmem. Hiçbir köşe yazarı etmez ki zaten. Niye? Çünkü o da üstad. Gazetecilikte üstad olmak öyle kolay değil. Hele hele genel yayın müdürü üstad olmak çok zor. Ama aklımda da yok değil. Bakalım ileride ben de üstad genel yayın müdürü olabilir miyim? Olurum olurum, çünkü çok hırslıyım. Hırsım köşemde yazdıklarından belli değil mi? Yaz der Ebu Ziya abi, ben de yazarım. Zaten bizdeki köşe yazarları hep öyle yazarlar. Ebu Ziya abi bir şey için sana yaz diyorsa bir bildiği vardır. O bildiğini ona patron söylemiştir. Patron ona söyler, o da bize söyler. Bizim de önümüzde bilgisayar, bir otururuz bilgisayarlarımızın başına döktürüveririz. Buyur Ebu Ziya abi. Amanın kaç gözü vardır bu Ebu Ziya abin? Yok canım, kolay kolay üstad genel yayın müdürü olunmuyor. Şöyle bir bakar, 4 satırı birden okur, ben de yüzüne bakarım. Kırışık alın açılır, 2 burun mimiği, 1 kulak kaşıma, acık göz kısma. Bunlar hep yazının olumlu olduğunun anlamıdır. Yani Ebu Ziya abi yazıyı beğeniyor. Olmuş olmuş. Oh! Yok canım, bu ohuç içimden söylerim. Ebu Ziya abi ziline bastı mıydı, tamam. Yazı dizilmeye gidiyor demektir. Güle güle yazın. Dizil, basıl, okuyucunla buluş. Yarın sabahki toplantıya dek artık içim coşkulu. Yo, bir de akşam üzeri toplantı var. Manşet toplantısı. Bütün köşe yazarları o kocaman salonda toplanırız. Ortadaki büyük masanın ardında genel yayın müdürümüz Ebu Ziya abi oturur. Gözlerini havada gezdirir, yalan yalan öksürür, ellerini beline koyar, sanki idman yapıyormuş gibi belini iki yana sallar, birkaç kez poflar. Yani Ebu Ziya abi parmak bekliyordur. Evet evet, okul gibi parmak kaldırırız, buna da manşet parmağı deriz. Söyle Zübeyir, Zübeyir manşeti söyler. Ebu Ziya abi havalara bakıyorsa manşeti beğenmemiştir. Servis müdürleri omuzlarını kaldırmışlarsa manşet manşet değildir. Manşet bulmak gerek, Ebu Ziya abiden aferin almak gerek. Ama bu aferin kolay kolay alınmaz ki. Ebu Ziya abi şimdi diyorum ki, cık, beğenilmedi. Arkadaşlar biraz acele edelim, bulun bir manşet yahu. Kızar da bazen Ebu Ziya abi. Şunca yılın yazarısınız, gazetecisiniz. Şunun şuracında bir manşet bulamıyorsunuz. Yani şimdi sokaktan birini çağırsaydım, işte arkadaş haber şu, olay bu. Öteki şunu demiş, bu da bunu demiş desem, adam şak diye manşeti söyler. Böyle der Ebu Ziya abi, kalemi masanın üzerine fırlatır, ayağa kalkar, kapıya varınca arkaya döner. Size 15 dakika süre, ya bulursunuz ya da yine bulursunuz der. Buluruz buluruz. İç haberler servisi şefimiz parmaklara söz verir. Haydi bakalım kafalar çalışsın, manşet bulunsun. Sen söyle Muharrem. Cık, olmaz. Sen söyle Ömer. Harika. Hemen iç telefonu açar Ebu Ziya abiye. Manşeti söyler, ardından bize seslenir. Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Manşet bulunmuştur. Yazımı yazmışım, manşeti bulmuşuz. Artık gazeteden çıkıp gidebilirim. Ta yarınki sabah toplantısına dek. Toplantı saat 10'da. Mutlaka saat 10'da gazetede olmak gerek. Ona da çok kızar Ebu Ziya abi. Kim yetişememişse onu o günkü toplantıya almaz. Onun köşesine bir konuk yazarı koyuverir. Onun için tam saat 10'da toplantı salonunda olmak gerek. Arkadaşlar hayırlı günler. Sağ ol. Dün övenler kimlerdi? Bir gün önceki övücüler parmak kaldırırız. Birimiz İçişleri Bakanı'nı övmüşüz, birimiz Dışişleri Bakanı'nı övmüşüz. Yani övülecek birini bulmuş, köşe yazımızı ona göre yazmışız. Arkadaşlar dünkü övücüler bugün sövücü yazı yazacaklar. Elbette kimlere sövüleceğini benim söylememe gerek yok. Ağır yazın, hakaret edin, iler tutar yanını bırakmayın, paçavraya çevirin. Allah yardımcınız olsun. Onlar toplantı salonundan çıkarlar, içeride o gün övmekle görevli olanlar kalırlar. Ebu Ziya abi önündeki kağıttan okumaya başlar. Hasan sen şeyi öveceksin. Kadir sen yine onu öv. Çok mutlu olmuş bu övgüden, bana telefon açtı. İstersen şöyle başla yarınki yazına o kişi için. Aman efendim sizin için az bile. Yumruk. Babamın zamanında radyo vardı. Radyo onarıcılarının burnu bir karış havadaydı. Radyoyu bir beze sararsın, üstünü düğümlersin, sonra yüklenir radyo onarıcısının yolunu tutarsın. Radyo onarıcısı içinde yığınla aygıtın olduğu bir radyonun başındadır. Lambaların, tellerin, vidaların arasında dolaştırmaktadır torna vidasını. Şöyle bir sana bakar, sonra elindeki kocaman bohçaya bakar, yine dalar gider önündeki aygıta. Usta dersin, hı der. Bizim radyo bozuldu da. Yine göz ucuyla bakar, zor duyarsın sesini. Bırak, yarın bir uğra. Hop, yine başını eğer, önündeki radyonun içini karıştırmaya başlar. Bir gün sonra uğrarsın. Hım der. Arıza büyüktür, masrafı çoktur. Radyoda evin biricik eğlence aracıdır, haber aracıdır. Bir hafta daha beklersin, onarılmış radyoyu bohçalar eve gelirsin. Yerine koyar, antenini fişini takar, göz lambasının kızarmasını beklersin. Bir parazit, bir hışırdama olsun. Olsun da ne zamana dek? Bir ay sonra mı, 3 ay sonra mı radyo yine susar. İşte ben babamdan gördüm. Radyomuzu yine bohçalamış, onarıcıya götürecekti ki sanki birden aklına bir şey geldi. Radyoyu bohçasından çıkardı, yerine koydu, antenini fişini taktı, göz lambasının kızarmasını bekledi. Lamba kızardıktan sonra radyoya öyle bir yumruk çekti ki radyo ötmeye başladı. Amanın, hem de oyun havaları, hem de davul zurna. Babam ki kaç gün radyosuz kalmaktan kurtulmuş, onarıcının dükkanına taşımak zahmetinden kurtulmuş ve üstelik 5 kuruş ödemeden radyosu onarılmış, oh şakır şakır şakıyor aga marka radyo. Durur mu babam? Radyoda da uygun hava, başladı oynamaya. Bir yandan annemi beni de çağırıyordu. Gelin gelin, buna oynanır diyordu. Hem oynuyor hem de elini yumruk yapıp öpüyor. Anneme bir yapıştırdım yumruğu hatun, radyo bülbül oldu, bülbül diyor. O günden sonra bizim radyo onarıcı yüzü görmedi. Ne zaman sussa ya babam yapıştırıyordu yumruğu ya da ben. Annem, ben yumrukluyorum niye çalışmıyor diye soruyordu. Babam hemen yumruğunu sıkıyor, radyonun üzerine güm diye vuruyor. İşte böyle indireceksin tepesine diyordu. Ben de hep babam gibi yaptım. Elbette biz de önce radyo kullandık. Ne zaman radyo arızalansa eşim beni çağırır, indir yumruğu şuna Bahri derdi. Küt, manda yuva yapmış söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Hayır hayır, ben babam gibi oynayamıyordum ama seviniyordum. Çocuklarımın okul çantaları mı açılmadı? Hemen başlıyordum çantayı orasından burasından yumruklamaya. Sonunda çanta çat diye açılıyordu. Aradan yıllar geçti. Radyo devri bitti. Televizyona geçtik. Oh oh oh. Radyo onarımına ödenen para devede kulakmış. Televizyon öyle mi? Almışız televizyonu 3 maaşa. Ya onarım parası, o da yarım maaş. Ya babamın uygulaması. Televizyon bozulmuş. Oracıkta kendi kara, camı kara, kapkara duruyor. Ne zaman onartıyorsun Bahri? Hı? Babacım şunu onart da program izleyelim, film izleyelim. Babam ne yapardı? Radyoyu yerine koyar, antenini fişini takar, yumruğu çeker, radyoyu çalıştırırdı. Acaba televizyonda... Yumruğumu sıktım, sıktım, sıktım, havaya kaldırdım. Çocuklar ve karım yumruğumu havada yakaladılar. Bu radyo değil, televizyon dediler. İyi, televizyon onarımı da yarım maaş. Ya getirdiğim gün yine bozulursa? Yapıştıracağım yumruğu. İster çatlasın, ister patlasın. O yumruğu yiyecek. Hanım, çocuklar mutfakta kahvaltılarını yaparlarken ben yaradana sığınıp yumruğu indirdim televizyonun tepesine. Amanın, sayın izleyiciler, şimdi sabah haberlerini veriyoruz. Çocuklar, eşim mutfaktan fırlayıp geldiler. Şaşkın şaşkın gözlerimin içine bakıyorlardı. Ben de hala sıkılı duran yumruğuma bakıyordum. Yaşasın babam. Eşim de yumruğumu bir çocuğun başını okşar gibi okşuyordu. Ve durmadan benim yumruğumun başarısını övüyorlardı. Daha doğrusu yumruğum övülüyordu. Bakkal Nuri, bir yumruk atmışsın televizyona Bahri abi, tık diye çalışmış televizyon. Şimdi biz buzdolabı onarıcısını çağırdık, bakalım kaç lira vereceğiz. Evdeki buzdolabı mı diye sordum. Yo, dükkanın buzdolabı, aha şu. Çalışıyordu, dünden beri çalışmaz oldu. Çevir bakalım şunun arkasını Nuri, anlar mısın buzdolabından? Sen çevir. Nuri dolabın arkasını çevirdi, dolabın arkasındaki o kara renkli tencere gibi şeye bir yumruk. Bakkal Nuri, ne yapıyorsun diye kızgınlıkla bağırdı ama birden gülmeye başladı. Çünkü buzdolabı çalışmaya başlamıştı. Sarılıverdi bana. Yumruk yaptığım sağ elimi tuttu, neredeyse öpüp başına koyacak. Yahu Bahri abi, yani ne diyeceğimi, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. 5 tane bisküvi paketini birden uzattı. Al bunları, çocuklar yesin abi. Koy onu yerine dedim. Yahu bir anda ünleniverdim sokakta. Bir hanım var sokağımızda, yaşlı, bir başına yaşıyor. 2 kez bizim eve gelmiş. Ne olur bir bakar mıymışım? Yani bir yumruk çeker miymişim? Klozetinin deposuna su dolmuyormuş. Şimdi sucuyu çağırsa kaç paraymış? Bahri Bey bir bakabilir miymiş? Bakarım. Neresi Emine teyze? İşte yavrum Bahrim. Şu banyodaki klozetin su deposu. Açıyorum, su gelmiyor çünkü içinde su yok. Sıktım sağ yumruğumu, klozetin üstündeki deposunun su girişine öyle bir yumruk indirdim ki. Uf aman, ben uf aman dedim ama depoya şarıl şarıl su dolmaya başladı. Yaşlı Emine teyze boynuma sarıldı, sağ ol benim yavrum, çok teşekkür ederim dedi. İşime gideceğim, kapının önüne çıktım, Sadun Bey umarsız arabasının yöresinde dönüp duruyor. Beni görünce, amanın Bahri Bey, yani iyi ki çıktın geldin dedi. Hayrola Sadun Bey, havaya bak, şu yağmura bak, ama açtım silgeçler çalışmıyor, acaba senin yumruk... Şimdiye dek hiçbir arabaya yumruk indirmemiştim. Açın motor kapağını dedim. Sadun Bey motor kapağını açtı. İşte oradaydı silgeç motoru. Acaba motora yumruğu yapıştırsam mı? Yoksa arabanın başka bir aygıtını bozar mıyım? Sadun Bey inliyordu. Ah ah, işime de geç kalıyorum diyordu. Yaradan'a sığınıp indirdim yumruğu silgeç motorunun üzerine. Cık cık cık cık. Çalışmaya başladı silgeç. Öyle mutlu ki Sadun Bey beni omzumdan yakalamış arabasının içine sokmaya çalışıyordu. Yo yo, sizi çalıştığınız yere bırakacağım. Apartmanın kalorifer kazanı çalışmıyor, kapıcı Nurettin beni çağırıyordu. Ne olur Bahri Bey, şu kazanın uygun yerine yumruğunu indiriver. Dairede faks çalışmayınca müdür beni çağırıyordu. Şuna bir yumruk çek Bahri Bey. Bir yumruk çekiyorum, Oya Hanım'ın çamaşır makinesine, hiç sıkmaya geçmeyen makine bir anda bağırarak sıkmaya geçiyordu. Bir yumruk kapı otomatiği saat gibi işliyordu. Bir yumruk asansörün açılmayan kapısı açılıyordu. Elbette sonunda adım yumruk Bahri'ye çıktı. Benimle gazetelerde röportajlar, haber saatlerinde benim yumruğumla açılan kasalar. Ve sonra koca bir yumruk. Yahu bu yumruk da ne? Kim vurdu bu yumruğu? Bahri'nin yumruğu mu? Hayır, bu faşizmin yumruğu. Balyoz gibi indi tepemize. Sesler fısıltıya döndü. Ne yapacağız şimdi? Şşş, yavaş konuş, duyarlar. Yahu hep tepemizde mi duracak bu yumruk? Şşş, yerin kulağı var. Ne yapacağız? Ah ah ah, yahu bir yumruk Bahri vardı. Hay, nasıl aklımıza gelmedi. Gidelim yumruk Bahri'ye, çeksin bir yumruk, bizi bu faşizm belasından kurtarsın, demokrasiyi önersin. Evet, bana geldiler. Ah arkadaşlar ah, benim yumruğum yetmez bunu onarmaya dedim. Ya ne yapacağız ya yumruk Bahri? Hepimiz birden vuracağız. Mutfak parası. Hasan Bey de benim gibi emekli. İki kızı, bir oğlu yuvadan uçup gitmişler. Başka kentlerde oturuyorlar. Benim de iki oğlum, bir kızım var. Benimkiler de yuvadan uçup gittiler. Yıllar önce torun tokaca karışmışız ama nerede torun görmek, nerede oğul kız görmek. Hasan Bey de öyle. O da benim gibi özlemle söz eder torunlarından. Yaz tatilinde de gelmezler, bayram tatillerinde de. Bir oğlum 3 yıl önce gelmişti, karısı çocuklarıyla. Öteki oğlum 4 yıl önce gelmişti. Sanki ateş almaya gelmişlerdi. 2 gün kalıp gittiler. Kızımı 5 yıldır görmem. Eh, telefon ederse sesini duyarım. Ben telefon edemem. Sonra telefon faturası maaşımın kaçta kaçını alır götürür. Hasan Bey de aynı durumda. Kim bilir onun çocukları, torunları da kaç yıl önce gelmişlerdi anne babalarının yanına. Şu son yıllarda hiç görmedim. Görmedim çünkü Hasan Bey'le aynı apartmanda oturuyoruz. Apartman dedimse öyle ahım şahım bir apartman sanmayın. Bir kez asansörü yok, kapıcısı yok, hatta kapısı yok. Kapı var da her zaman açıktır. Daha doğrusu menteşeler bozuk olduğu için kapı hep açık durur. Kim bilir kaç yıl önce apartmanımız boyanmıştır ama şimdi sıvalar bile merdivenlere patır patır dökülür de ev sahipleri hiç ilgilenmezler. Bizim ev sahiplerimiz de ilgilenmezler. Apartman dairesi deyince de aklınıza böyle bol odalı, çift tuvaletli, kocaman balkonlu, kocaman salonlu bir daire gelmesin. Küçücük bir daire. Balkonuna masa atamazsın, salonuna ancak 2 koltuk, 1 kanepe sığdırabilirsin, sonra geçecek yol kalmaz. 2 odası da ufacık ufacıktır. Banyosunda zor dönersin, tuvaletinde oh diyemezsin. İşte böyle bir daire. Ya kirası, uf uf uf. İşçilikle 3 çocuk büyüterek birer ev sahibi olamadık. Hasan Bey de olamamış. Hanımlarımız çalışmadıkları için o ücretle 3 çocuk büyütmek kolay mı? Giysileri var, okul masrafları var, yol paraları var, ısınması, elektriği. Ah ya o boğaz. Evet evet, boğaz. Evler yıkan, beller büken o boğaz. Benim hanım sağ olsun 250 gram kıymayla 3 yemek yapardı. Öyle kıymalı makarnalar, öyle kıymalı patatesler, öyle kıymalı bamyalar ki yeme de yanında yat. Hayır, çocuklarımın 3'ü de üniversiteye gitmediler. Daha doğrusu gidemediler. Nerede bizde dershane parası, nerede bizde dershane harçlığı? İyi de olmuş üniversite sınavlarında başarılı olamadıkları. Yoksa ben bu maaşla onları nasıl üniversitelerde okuturdum? Hasan Bey'in çocukları da aynı. Onlar da üniversitede okuyamamışlar. Hasan Bey de bu konuda benim gibi hiç gocunmuyor, hiç ah vah etmiyor. Tam tersine bana, hayatım alt üst olurdu Hamza Bey, diyor. Hayatım dediği geçimi, yani eve her gün giren ekmek sayısı, haftalık yumurta sayısı, zeytinyağı, bulgur, makarna, mercimek. Sen 3 çocukla kira evinde otur, hanımın çalışmasın, çocuklar ilk öğretim lise okusun, gör o zaman dünya kaç bucak. Bazı günler gözüme uyku girmezdi, Nuriye'nin de girmezdi. Hiç ummadığım bir masraf çıkardı ki, o ay çık için içinden çıkabilirsen, elbette borçlar içinde boğulmadan. Boğulurdum, düşlerimde boğulurdum. Çocuklarım yaşamın içine atılırlarken onları uyarmıştım. Bakın çocuklar, ben bu ücretimle sizi evlendiremem, sonra evde kalırsınız. Üçünüz de başınızın umarına bakacaksınız, derdim. Baktılar. İki oğlum, kızım çalıştılar. Yaşam arkadaşlarını kendileri seçtiler. Yuvadan uçtu gittiler. Hani ne derler? Bir ayvaz, bir köroğlu kaldık öyle. Hasan Bey de öyle. Peki yetiyor mu aylığımız? Ya ne gezer? Ev kirası çıktıktan sonra o parayla geçinmek için geçinme düşleri kurmak gerek. Nerede ne 5 kuruş ucuz aramak gerek. Bir ayakkabıyı 3 yıl giymek, bir tıraş bıçağıyla 30 kez tıraş olmak gerek. Öyle kahveye verecek para mı? Güldürmeyin beni. Yaz tatil mi? Güldürmeyin beni. Yılda bir dışarıda lokantada yemek yemek mi? Güldürmeyin beni. Ne Hasan Bey'in harçlığı vardır ne de benim. Ne otobüse bineriz ne dolmuşa, ne simit alırız ne su. Bizim yerimiz o park. Oh, parklar iyi ki paralı değil. Nasıl olsa parkın bir yanında gölge bir yer vardır. Kışında güneşli bir yer. Otururuz Hasan Bey'le, çocuklarımızı konuşuruz, torunlarımızı konuşuruz, geçmişi konuşuruz ve de en çok pahalılığı konuşuruz. Hasan Bey de düşler kurar, ben de düşler kurarım. Ufacık düşler. Bu ufacık düşlere ikimiz de bazen kahkahalarla güleriz. Nedenli küçük bizim düşlerimiz deriz. Karşımızdaki sakız ağacı birden portakal ağacı oluverir. Parkın bekçisi ağaca çıkar, bize portakallar atar, 10'ar tane, 20'şer tane. Biz o portakalları her zaman cebimizde taşıdığımız poşete koyar, evimize götürür, eşlerimizle birlikte yeriz. Düş portakalı, düş elması, düş armut. Biz parayla meyve alamayız ki. Piyango bileti almayız ama bazen piyango düşleri kurarız. Öyle zengin akrabalarımız yoktur ama bazen de hiç olmayacak miras düşleri kurarız. Ve hemen birer ev alırız. Ama o düşler parkta kalır. Gün devrilir giderken biz de yavaş yavaş evin yolunu tutarız. Bulgur aşımıza, makarnamıza, tarhana çorbamıza kaşık sallarız. Kaç gündür park kanepesinden kalkar kalkmaz Hasan Bey aynı şeyi söylüyordu. Siz gidin Hamza Bey, ben bizim büyük dayının elini öpeceğim diyordu. Şimdiye dek bana hiç büyük dayısından söz etmemişti. Eh ne diyelim, ona oracıkta hoşça kalın görüşürüz derdim ve evimin yolunu tutardım. Evim yolunu mu? Yo, aslında Hasan Bey'in büyük dayısının oluşu, onun her gün el öpmeye gidişi benim de çok işime yaramıştı. Nasıl mı? Geçen haftaydı. Hasan Bey el öpme iznini almış, çekip gitmişti. Bir başıma evin yolunu tutmuştum. O gün değişik bir yerden gitmek istemiştim. Yanımda Hasan Bey de olmayınca yeni yol benim için bir değişiklik olacaktı. Parkın arkasından dolandım. O caddeyi açtım, karşıya geçtim. Sola döndüm. Oracıkta bir kalabalık vardı. Bir de kocaman çadır. Üzerinde iftar çadırı yazıyordu. Hayır hayır, oruç değildim. Nasıl oldu bilmem, kendimi o kuyruğun içinde buluverdim. Kaç gündür et yememiştim. Şimdi iftarda sulu köfte varsa belki de tavuk haşlama vardır. Ne yani, yanında pirinç pilavı olamaz mı? Bir de tatlı, sütlaç, muhallebi, ne olursa olsun. Ama oruç değildim. Karşıdan anlaşılmaz ki oruç tutmadığım. Kim bilir şu kuyrukta bekleyenlerin içinde de vardır benim gibi oruç tutmayanlar. Hem oruçlu, oruçsuz kontrolü de yok ki. Kuyrukta duranlar belli ki çadırın kapısının açılmasını bekliyorlar. Ben kaçıncı sıradayım? Uf iyi, belki kıymalı börek, belki peynirli börek. İster misin fırında güveç? Ne zamandır canım fırında güveç istiyor. Böyle parça etli, bol domatesli, biraz da acı. Hele yanında pide ekmek de verirlerse. Fısıltılar oluyor, konuşanlar oluyor. Ne varmış iftarda? Yanıt geliyor, su böreği, tavuk yahni, iç pilav, tulumba tatlısı. Uf uf uf uf, 4 tane uf. Beni boşuna bekleme Nuriye, ben bugün bu çadırda yiyeceğim. Gelince sana anlatacağım. Tatlarını hep ağzımda duyacağım, beynimde saklayacağım, sana bir bir anlatacağım. Nuriyeciğim, su böreği ki böyle 4 kat, içindeki peynir ip ip, bir ısırık atıyorsun. Evet gerçekten çoktandır börek mi yemedim, tavuk yahni mi yemedim, iç pilavı unuttum mu bilmiyorum. Hepsi de çok lezzetliydi. Hele tulumba tatlısı çıtır çıtırdı. Bir gün sonra ben Hasan Bey'e dedim. Hasan Bey, ben bugün üvey amcama uğrayacağım, bir elini öpeceğim, sana hiç sözünü etmemiştim. İşte böyle bir üvey yaşlı amcam var benim bu kentte. Gideyim bir elini öpeyim. O iftar amca eli öpmedim ama kimseye göstermeden tavuk budunu öptüm. Ondan sonra ısırdım. Ve bir hesap, bir kitap, ben akşam yemeklerimi burada yersem, öğle yemeği yemesem de olur. Eh, ben öğle yemeği yemeyince Nuriye evde yemek yapmaz. Kendi de geçiştirir. Böylece bu ay mufat masrafından kurtulursak Nuriye'ye, bana ayakkabı alırız. Kaç yıllık ayakkabılarımız. Canım karıcığım seviniverdi. Sayılı günler değil mi canım, geçiverir dedi. Şöyle ayağıma su geçirmez bir ayakkabı. Yine kuyruktayım. Arkamdaki adam arkasındaki adama ne diyor? Abi o koca parktaki iftar çadırına gittim. Uf uf uf bonfile veriyorlar abi bonfile. Burası hep tavuk. Yalnız oraya biraz daha erken gitmek gerekiyor. Duymuşlar oranın yemeklerini. Parkı biliyorum. Biraz erken kalktım dün parkın kanepesinden. Şu bizim üvey amca dedim. Şu bizim büyük dayı dedi Hasan Bey. Ayrıldık. Adımlarımı açtım. Hızlı hızlı yürümeye başladım. O büyük parktaki iftar çadırına bir an önce varmak, kuyruğa girmek istiyordum. O kuyrukta çok insan vardı. Ama bu çadır da kocamandı. Ağzımı gizli gizli şapırdatmaya başladım. Bonfile. Şöyle bir ısıracağım bonfileyi. Bu benim için, bu da Nuriye için. Bonfile yoktu ama kuzu haşlama vardı. Ne zamandır kuzu haşlama yememiştim. Kuzu haşlama değil, sanki lezzet padişahı. Bir bu haşlama olsa bile yeter. Pirinç pilavı da varmış, hoşaf da varmış, cacık da varmış. İki masa ötede de Hasan Bey varmış. Yumulmuş ki Hasan Bey nasıl yumulma? Kuzu haşlamadan başka gözleri hiçbir şey görmüyor. Gördü, beni gördü. Elini kaldırdı, ben de elimi kaldırdım. Evet, sanki birbirimize hiç yalan üvey amcalar, yaşlı dayılar söylememişiz gibi çıkışta buluştuk. Birlikte yürümeye başladık. Yürüyorduk ama suskunduk. Biraz sonra suskunluğu ben bozdum. Yediğimiz yemek bir sadaka, utanıyorum dedim. Utanma dedi Hasan Bey. Bizi sadakaya muhtaç edenler utansınlar. Bu ayın mutfak parasıyla Fatma'ya bir de manto alacağım. Zavallının mantosu tas tamam 16 yıllık.